أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد إمام مالك Muvatta adlı aleyhissalatü vesselam ve dönemini yani Medine'de yaşanan İslam'ı bize öğretmek için kaleme aldığı kitabı Muvatta'ında şöyle söylüyor. Diyor ki bana ulaşan habere göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İmam Malik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından 87 yıl sonra vefat etmiş. Yani hicretten sonra 97. yılda. Buna göre peygamber dönemine en yakın olanlardan birisi. Medine'de yaşamış ve Medine'de yaşanan yani uygulamalı olarak görebildiği, öğrenebileceği bir İslam'dan haberdar olmuş. Bunu da Muvatta adını verdiği bir hadis kitabı, bir din kitabı, bir peygamberi öğretme kitabı, Allah'ın yolunun anlaşılması kitabında toplayıp bize iletmiş. Allah kendisinden razı olsun. İşte o kitapta der ki aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Size iki şey bıraktım. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece asla sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti. Böyle söylüyor Peygamberimiz. Size iki şey bıraktım. Kimi rivayetlerde Peygamberin sünneti yerine Ehl-i Beyt ifadesini görüyoruz. Bu sanki peygamberin sünnetinin özel bölümü anlamına gelse gerek. Yani bir insanın ki bu peygamberse hayatının özel bölümlerini ancak yanında özel olarak kalabilme imkanına sahip olanlar bilir. Hanımları, hanımlarının yeğenleri veya damadı ya da torunları durumunda olanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin daha özel hayatını yani bir anlamda gece hayatını bilirler. Mesela İbn Abbas, Allah kendisinden razı olsun, acaba Peygamberimiz gece nasıl ibadet ve itaat eder bilsem öğrensem diye peygamberle aynı odada kalmayı ister. Kendisine izin verilir. Zaten amcası Abbas'ın oğludur. Bunun üzerine gece peygamberle birlik o da kalkar namaza, abdest alır onunla birlik. Ve peygamberimizin soluna durur namazdayken, hatta aleyhissalatü vesselam Efendimiz de onun kulağından tutar, şöyle arkasından sağına hizasına durdurur. Hatta İbn Abbas Hazretleri der ki, öyle uzun okumuştuk ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıraatı öyle uzatmıştı ki, neredeyse kötü bir şey, yani sevimsiz bir şey düşünmüştüm. Hayrola diyorlar, ne düşünmüştün, bırakıp kaçacaktım diyor. Çocuktu ya, küçüktü ya, öyle düşünmüş. Çünkü rivayete göre sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz önce Bakara suresini, sonra Nisa suresini, sonra Ali İmran suresini bir rekatta okuyor. Tabi diyor ki Bakara'yı başladı, herhalde yarıya kadar devam edecekti. Sonra bitirdi, herhalde bitirince rüküye gidecek dedim. Sonra Nisa'ya başladı, herhalde o zaman bitirecek dedim. Sonra Ali İmran okudu diyor. İşte mesela yine hanımlarından birinin yeğeni durumunda olan sahabeden biri bize naklediyor. Ben şimdi adını hatırlayamadım. Gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu yerde gecelemek istedim de hatta bir abası bir abayesi varmış Peygamberimizin şöyle kalın kumaştan bir elbisesi. Onu ikiye katlayıp yatıyor imişmiş ama o yeğeni az daha biraz yumuşak olsun daha rahat etsin diye üç veya dörde katladığı olmuş. Demiş ki sallallahu aleyhi ve sellem onu eski haline getirin çünkü gece kalkmaya engel olur. İşte bu durumları elbette beytinde olan ehli beyt olanlar daha iyi bilir olunca bir Kur'an ki o sünnetle birlik anlaşılır zaten bir de özel olarak yani aleyhissalatü vesselam bizzat kendi hayatının bize yansıması manasına ehli beyte muhtacız. İkisini birlikte tekrar edelim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki size iki şey bıraktım eğer bunlara sımsıkı sarılırsanız kesinlikle sapıtmazsınız. Bir Allah'ın kitabı, iki Allah Resulü'nün sünneti veya bir Allah'ın kitabı, iki Ehl-i Beyt. Ehl-i Beyt'in kim olduğu konusunda tartışmaya girmemin anlamsızlığına inanıyorum. yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evinin ehli olanlar, elbette hanımları, elbette kızı ve torunları, elbette damadı. Ama eğer sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Selman için sen de bizim evden, sen de bizim evin ehlindensin demişse, elbette onu da sayacağız. Hatta şimdi bile kimi Müslümanlar, kimi arkadaşlarına, kimi kardeşlerine benzer sözler söylemezler mi? Yani az biraz sert, az biraz ciddi eleştiri gelince, aa olur mu öyle, sen Ehl-i Beyt'ten sayılırsın, sen bizim evin ehlindensin, sen elbette böyle söylemeye baştan yetkilisin diyenler, aynı sözü şimdi de kullanmaya çalışıyorlar. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize, eğer sarılırsak, sımsıkı sarılırsak, sapmayacağımız, sapıtmayacağımız, şeytanın bize hiçbir şey yapamayacağı iki şey bırakmış. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri onun yaşantısı olarak, onun uygulaması olarak, onun ahlakı olarak aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetidir. Ya da birisi Kur'an ki zaten sünnetle birlik anlaşılır, diğeri de sünnetin özel bir bölümü Ehl-i Beyt'tir. Hazreti Ayşe annemizden Buhari ve Müslim'de bulabileceğiniz bir hadis. Diyor ki Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha, Allah cennette beraber kılsın hepimizi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şey yaptı. Sonra o yaptığı şeyde ruhsat verdi. Yani siz de böyle yapabilirsiniz anlamına. Buna rağmen cemaat ondan çekinip yapmadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca hutbeye çıktı. Allah'a hamdü senada bulunduktan sonra şöyle buyurdu. Bu insanlara ne oluyor ki yaptığım bir şeyden çekiniyorlar? Vallahi ben Allah'ı onlardan daha iyi bilirim. Allah'tan onlardan daha çok sakınmayı, korkmayı daha iyi bilirim. Yani Allah'a karşı gelmekten, emirlerini dinlememekten, onu razı edememekten elbette ben daha çok korkarım dedi. Böyle olunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir konuda bir şey yaptı mı, biz de onu yapacak, o yapmadı mı biz de ondan kaçınacağız. Yani ama peygamberdi, yani peygamber olduğu için kimi şeyler yapmayabilir, biz daha çok yapalım demeye hakkımız yok. Çünkü aleyhissalatü vesselam bunu nehyediyor. Hatırlarsınız, sahabeden bir grup, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gece ve gündüz ibadetlerini annelerimizden sormaya evlerine gelirler. Hazreti Ayşe annemiz karşılarında. Derler ki Peygamberimizin gece ibadeti nasıldı, gündüz ibadeti, namaz, orucu nasıldı diye sorarlar. O da der ki gece bazen kalkar namaza, bazen uyur. Gündüz bazen iftar eder, bazen oruç tutar. Hanımlarıyla da kimi zaman beraber, elbette onlar beraber olur, hanımlarıdır zaten. Bu konuları sormuşlardır. Bunun üzerine hadiste azımsadılar tabiri kullanılıyor. Tekallu, yani kendi hayatlarını çok az buldular, ibadet ve itaatlarını. Peygamber bu kadarsa biz onun 2-3 katını yapalım ki biz ancak Allah'ı razı ederiz dediler. Yani onun bir namazı bizim namazımızın 1000 katı, onun bir orucu bizim orucumuzun 10.000 katı olacaksa diye kendilerine göre bir mantık hesabı yaptılar. Ve birileri dedi ki ben artık bundan sonra her gün oruç tutacağım. Birileri de dedi ki ben bundan sonra her gece tam namaz kılacağım. Birileri de dedi ki ben artık bundan sonra hanımlarımla veya hanımımla ilgimi keseceğim. Tam böyle derlerken aleyhissalatü vesselam çıka geldi ve dedi ki şöyle şöyle diyen siz misiniz? Dikkat edin, en müttakiniz benim. Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan ve korkanınız benim. Ama iyi bilin ki ben, bakın, bazen oruç tutuyor, bazen iftar ediyorum, bazen gece namaza kalkıyor, bazen uyuyorum ve hanımlarım da var, onlarla beraber oluyorum. Bu benim sünnetim, kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir diyor. Demek ki biz peygamberden daha iyi olmaya çalışmayacağız, biz peygambere benzemeye çalışacağız. Yine Hazreti Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Cami-i Sair'de görebilirsiniz. İki sarhoşluk sizi saracak. Dünya sevgisi sarhoşluğu ve cehalet sevgisi sarhoşluğu. Böyle bir zamanda artık iyiliği emretmez, kötülükten de sakındırmazsınız. O zaman Kur'an ve sünneti ayakta tutanlar, Muhacir ve Ensar'ın sevapta ileri olan ilkleri gibidirler. Ya Rab, bizi de onlardan eyle. Tekrar okuyorum. İki sarhoşluk sizi saracaktır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya sevgisi sarhoşluğu, cehalet sevgisi sarhoşluğu. Acaba şimdi böyle mi ki, biz dünyayı seviyor muyuz? Sorun isterseniz insanlara, hiç de sevdiğini iddia eden olmayacak. Hatta kahrol dünya, bat dünya, mahvol dünya, ben dünyanın dışına çıkayım da sen benim dışımda kalan her şey kahrolsun gibi nice sözler duymayacak mısınız? O galiba ulaşamadığı dünyanın kahrolmasını talep ediyor, biliyor musunuz? Yani kendi evi barkı, kendi saltanatı, kendi imkanları değil kahrolmasını, batmasını istediği, hep ulaşamadığı bölümler, bitsin bu dünya, dert yükü dünya veya işte sıkıntı dolu dünya, bütün bunlar dünya sevgisizliğini ifade etmiyor bana kalırsa. İnsanların ana hedefinin, temel düşüncesinin dünya olduğunu daha bir pekiştiriyor. Öyle ki bütün plan ve projeleri hep dünyaya göre olunca ulaşamadığı, elde edemediği bölümüyle kahroluyor insanlar da onun için kötülemeye çalışıyorlar. Yani insanlar birilerini hiçbediyorlar, birilerini kötülüyorlar veya birilerini tenkit ediyorlarsa her şeye rağmen onu hesaba katıyorlar anlamına gelmez mi? Bir de cehalet sevgisi sarhoşluğu kaplayacakmış. Ne o? Sanki bugün insanlar o kadar kalem tüketiyorlar, o kadar kağıt tüketiyorlar, o kadar kitap basıyorlar, dergi basıyorlar, basınları var, yayınları var, o kadar mektepleri, medreseleri var, o kadar okumayla, okumanın dünyasıyla içten içe, dıştan dışa sarmaş dolaş olmuşlar diyebilecek misiniz? Cehalet sevgisi sarhoşluğu yok. Ana bilgiyle, asıl bilgiyle ilgileri yoksa evet cehalet sevgisi sarmış bu insanları. Sanki ona yanaşmak da istemiyorlar. Sorun isterseniz insanlara. Mesela, evlilik öncesi Ankebut suresi çerçevesinde eşlerin hazırlığı konusu. Kim ne kadar cahil değil? Evliliğin ilk 3 ayında ikinci elif la mimler doğrultusunda evli eşleri hayata hazırlama konusu. Kim en bilgili sayıyorsunuz? Aklınıza bile gelmedi mi dersiniz? Peki mesela sanayiler dünyasına bakın. Marangozlar mı, demirciler mi, mobilyacılar mı ya da tamirciler mi, organize sanayi veya benzerleri mi, bilmem hangisi ama söyleyin. En'am ve Araf sureleri ışığında bunların yeniden yapılanması ve şekillenmesi ne dersiniz? Hepimiz cahil olduk mu? İş dünyasının ilk 3 yılında çırakların eğitiminde Ankebut suresi ve Rum Lokman secde ile birlikte Elif Lamimler. Aynı sureleri söyledim, farklı açıdan değerlendirelim diye. Ne dersiniz, haberiniz var mı? Kalfalık dünyasının bu sureler doğrultusunda yeniden şekillenmesi. Düşündünüz mü hiç? Peki ya ustalar ilk dükkan açtıkları dönemlerde Elem tara li ila fi araytellezi ile birlik olsalar nasıl davranacaklardı? Bu sureleri bilmeyenler nasıl davranıyorlar? Ne dersiniz? Fark var mı? Yani mesela Kur'an'ın özü ve özeti olan sure Yasin suresini insanlar bilse ya da bilmese fırıncı olduklarında ne fark ediyor? Sofraya oturan insanlar bu surelerle birlik otursalar ya da bu sureyi bilmeden otursalar kar dolapları, yağmur dolapları, taş dolapları, toz dolapları, buz dolaplarıyla insanlar ne yaptıklarının bilincinde mi? Bu sureler olmasa ne fark ederdi ki olunca ne fark etmiş? Yani Allah haber gönderse, artık ilanda tuttuğum bu Kur'an'ı aranızdan alıyorum. Ne kadar biliyorsanız o kadar sizin olsun. Gerisini ben ilgisiz saydığım sizlerden uzak tutmak istiyorum dese, hayatınızda ne değişir söyler misiniz? Mevcut bildiğiniz sureler sizin olacak, geri kalanı Allah kaldıracak. Benim bildiğim bir tek değişiklik olur. Hatimler kolaylaşır. Çabucak, birden, başlamadan bitirirsiniz. Zaten bildiğiniz ne ki? 3 kulfü bir elam değil mi? Tekrar okuyorum o zaman. İki sarhoşluk sizi saracaktır. Dünya sevgisi sarhoşluğu ve cehalet sevgisi sarhoşluğu. Bunlar birbirinin destekçisi zaten. Böyle bir zamanda artık iyiliği emretmez, kötülükten de sakındırmazsınız. Yani cehalet, demek ki İyilik emredilmesi, kötülük nehyedilmesi konusunda cehalet değilse biz nelerin alimi değiliz ki? Yani falan cins bir koltuk takımına ne kadar metre kumaş gideceğini, falan tip bir kıyafete ne kadar masraf edileceğini, falan börek ve çöreğin, falan bal ve baklavanın nasıl ikram edileceğini, servis yapılacağını ya da filan şarkıcının oğlunun, kızının ya da manitasının bilmem kiminin kim olduğunu, falan olimpiyatlarda kimin ilk kolu attığını, ilk evlendiği kadının ne olduğunu biz neler bilmiyoruz ki zaten. Hatta köşeden dönerken bütün varlığının %1'ini gördüğümüz arabanın markasını değil, hatta motorun gücüne varıncaya kadar biz tanımıyor muyuz? Gökte uçan uçağın kanadının bir kenarını görünce geri kalanını tanıdığımız gibi. Bir dede torununu almış, şöyle çarşıda gezdirecek, parka götürecekken bir araba hemen yanlarından geçiveriyormuş da, bak yavrum gın gın demiş. Dede gın gın değil o. Falan marka araba, motorun gücü şu, beygirin gücü şu, tipinin şekli bu, modelin şekli bu diye sayı vermiş. Bir doktora programı gibi sanki. Onlar değil, emri bil maruf nehyanil münker manasına eğer biz cahillik, cehalet sevgisi sarhoşluğuna bürünmüşsek ve dünyayı kucaklama anlamına dünya sevgisi sarhoşluğuna bürünmüşsek, işte o zaman Kur'an ve sünneti ayakta tutanlar, böyle bir toplumsal yapıda Kur'an'la ve sünnetle beraber ayakta olmaya çalışanlar, Kur'an ayakta dursun, ezilmesin, sürünmesin, yerle bir olmasın, darmadağın olmasın, kaybolmasın, sünnet ayakta dursun, peygamberle birlik, peygamberin hayatı canlı dursun, herkes onu örnek bilsin, görsünler bana bakarak, ben onun şahidi, ben onun şehadeti olayım iddiasında olanlar, muhacir ve ensarın sevapta ileri olan ilkleri gibidirler. Ebu Hureyre Efendimiz'den aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Buhari'de görebilirsiniz. Der ki sallallahu aleyhi ve sellem, direten ve dayatanlar hariç bütün ümmetim cennete girecek. Garip bir ifade değil mi? Ümmetten olacak birisi dayatıp diretecek. İlle de hayır. Mümkün değil kesinlikle. Ben cennete girmem diye. Yani böyle insanlara bu örnek gider bence. Utanmadan söyleyelim. Adam tarlasından, bağından, bahçesinden gelmiş. Yaz günü yorgun. Ama ahırdaki hayvanlar da bunu bekliyorlar. Yemlerine, sularına, tuzlarına bakacak. Altlarını temizleyecek. Şöyle önlerini ayarlayacak. Bir güzel ahırı, bakımını yaptıktan sonra çıkacak. Yatsı namazında kılmamışsa kılıp bir güzel yatacak elbette. O yorgunluğa azıcık kalmış sabaha zaten elbette acele edecek. Koyunları şöyle 3-5 tane mi nedir, az kenara almış, temizlemiş, sonra temizlediği yere almış, öbür tarafı da temizlemiş, önlerindeki yiyeceklere de bakıvermiş, suları da güzel, zaten tamamdı. Atı varmış bir tane, o da hiç üzmemiş sahibini, güzel, o tarafa bu tarafa tamam yavrucuğum, evladım bile demiş belki ama o da sahibine anlayışlı davranmış, temizlikte yardımcı olmuş sanki. İnek ve yavrusu tanasıyla birlik onu da ayarlamış. Sıra gelmiş eşeğe. Şöyle onun da altını temizlese, kenara çekse diye sıra ona gelince, eşek yerinde öyle bir diretmiş ki ayaklarını az biraz açmış, ne ileriye gidiyor ne geriye. Önünden çekmiş olmamış, kuyruğundan asılmış olmamış, yan tarafından itmiş iteklemiş, devindirememiş hayvanı yerinden, kan ter içinde kalmış, bıkmış usanmış, elindeki oraları temizlemek için kullandığı küreğini şöyle eşeğin böğrüne yaslamış, o can sıkıntısıyla çıkmış yukarıya, işini ayarlamış ve yatmış. Sabah olmuş, tekrar ahıra girecek, eşeğini alacak ya da atına binecek ya da koyunları çıkaracak ya, aa bir de ne görsün, eşek hala aynı yerde aynı biçimde duruyor. Meğer böğrüne yaslalı, yaslanmış vaziyette duran küreği, sahibim beni hala itekliyor zannıyla yerinden kıpırdamamış, tam eşeğin adı. Aleyhissalatü vesselamın hadisine dönüyorum. Yani insan ancak öyle olmalı dercesine mi? Yani Kur'an-ı Kerim'de bazen böyle insanları eşekle benzetiyorsa, ben de ondan dolayı cesaret buldum. Şahıs olarak kimseyi değil ama bakın ne kadar korkunç bir suç. Dayatıp diretenler, hayır ille de istemiyorum diyenler hariç, bütün ümmetim cennete girecek diyor aleyhissalatü vesselam. Soruyorlar ya Resulallah nedir bu, kimler dayatıp diretecek, kimler istemem diyecek. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, ama bunu bildikten sonra insanlar dayatmayacaklar inşallah tabii. Bunu bilmeden hareket etmişlerse vazgeçecekler, pişman olacaklar, affet ya Rabbi diyecekler. Elbette dayattıklarının pişmanlığını duyup Allah'a, peygambere dönecekler. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, bana itaat eden cennete girer, emirlerimi dinlemeyenler ise diretenler, dayatanlardır. O zaman peygamberin gel dediği yere gidelim, diretmeyelim. Git dediği yere gidelim, diretmeyelim. Dediği gibi olalım, yap dediğini yapalım, bırak dediğinden kaçalım. Olma orada demişse görünmeyelim, bulun burada demişse bekleyelim. Ama 3 gündür bekliyorum, 3 ay oldu, 30 yıl oldu demeyelim. Dur burada dediyse duralım, onun dediği gibi olalım. Ama peki bazen buna rağmen yanlışımız olursa pişman olalım. Affet ya Rabbi, beceremedim, insanlığımdan kaynaklanıyor. Ama ahdettim, söz veriyorum, cidden pişmanım, tövbe ediyorum, istiğfar ediyorum, vazgeçtim diyelim, tekrar dönelim dediği yerde olalım. Yani hiç günaha girmeden anlamına gelmediğini biliyorsunuz. Ama tekrar okuyalım. Diretenler hariç bütün ümmetim cennete girer. Kimmiş onlar? Nasıl olacakmış? Bana itaat eden cennete girer, emirlerimi dinlemeyenlerse diretenlerdir. Makil bin Yesar'dan, Müslim'de, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde bulabilirsiniz. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, fitne ve kargaşa döneminde ibadet, Allah'a kul olma sevdası, sevap bakımından bana hicret etmek gibidir. Fitne ve kargaşa dönemi. Şeytan ve dostları, eteğinizden, paçanızdan, kolunuzdan, elinizden, kulağınızdan, saçınızdan, perçeminizden, ense kökünüzden yakalayıp sizi fitnenin, fesadın içine çekmeye, kendilerine kulluğa çağırmaya çalışıyorlar. Böyle bir dönemdesiniz, böyle bir alandasınız, böyle bir atmosferdesiniz. Siz ama can baş üstüne, can hıraş bir gayretle, her şeyi göze alarak ibadet ve itaata, Allah'a kul köle olmaya sevdalısınız. Derdiniz bu, sıkıntınız bu. Hep böyle olmak istiyorsunuz. İşte o zaman bu ibadet ve itaat aşkını size peygambere hicret etme sevabı kazandırıyor. Zor mu? Yani o kadar zorlukta olsun. Siz ne zorları başaran insanlarsınız düşünsenize. İş dünyanızda, çalışma anlayışınızda, ev hayatınızda, yani ev yaptırma mantığınızda nice zorlar, nice zorları başarmadınız mı? Hatta aslında mümkün olmaz şeyleri yaptınız. Ne kadar zordu. Ahlakınızı, edebinizi, terbiyenizi şöyle bir göz önüne getirin. Nice zorları başarmadınız mı? Allah bütün Müslümanlara razı olacağı bir hayatta istihdam etsin, rıza konusunda yardımlarını esirgemesin. Bir delikanlıyla tanışıyordum. Hanımı İslam'ın istediği bir kıyafetle yanına gelin gelmiş. Kendi ifadesiyle, ben bunu sokak kadını haline getirinceye kadar ne çekmiştim diyor. Sonra pişman olmuş. Çünkü o zaman din, diyanet, Allah, peygamber sevdası yokmuş. Yani insanlar ne zorları başarıyorlar değil mi? Mesela yıllarca namaz kılan, abdest alan, Allah, peygamber bilen, Kur'an, sünnet bilen birisi bunları terk edecek ve içkiye, kumara başlayacak. Ne kadar zor değil mi? Ama başaranlar yok mu? Ya da tam tersine, vallahi beceremedim, billahi anlamadım demelerine rağmen birilerinin her şeyi, bütün kötülükleri bırakıp ciddi, iyi bir Müslüman olmaya çalışan, hatta öteki dinini, önceki dinini bırakıp peygamberle beraber olmaya çalışanlar zoru başarmıyorlar mı? Öyleyse biz de zoru başaralım. Yani peygambere hicret etmek zor gibi tabii. Malını, mülkünü, saltanatını, konumunu, durumunu, her şeyini, evini, barkını, çoluk çocuğunu bırakacak, peygamberle birlik olmaya gidecek. Bu zor gibi mi? Ama evet zor, da Allah kolaylaştırınca kolay. Çünkü yeter ki siz zorlanın, bir gayret edin, niyet edin, ben bunu size kolay kılarım diyordu Allah. İnşirah suresinde işte bu hicret gibi sevap kazandıracak bize. Cami-i Sair'de gördüğüm bir hadis Hazreti Ali Efendimiz'den. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. İnsanların anlayıp kavrayacakları dilden konuşun. Onların Allah ve Resulünü yalanlamalarını ister misiniz? İnsanların anlayıp kavrayacakları dilden konuşun. Değilse onların Allah ve Resulünü yalanlamalarını ister misiniz? İstemeyelim tabii. Öyleyse onların anlayacağı biçimde konuşalım. Allah affetsin. Allah kimseyi hoca etmesin. Hepimiz iyi bir Müslüman olalım. Ama hoca takımını Allah 2 kere affetsin. Çünkü nasıl konuşacaklarını, neden öyle yapacaklarını bilemeden bazen sanki 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık tahsilden sonra söylenilecek sözü bir günlük karşılaştığı insanlara söyleyiveriyoruz. Söyleyiveriyorlar. Etmesek, yapmasak bu işi ama Müslümanlar da onlara dua etsinler. Daha anlaşılır, daha güzel, daha kavranacak değil de konuşmaya çalışalım. Yani ön bilgiye ihtiyacı olmayan bir konuşmayla açık, ayan beyan konuşalım. Mesela karşımdakinin bir yanlışını görüyorum. Ne o? Falan gün, filan zaman, filan ortamda, diyelim ki öğrencilerim bana bir kalem hediye getirseler. Yanındaki öğretmen atılıyor. Hayır hayır, kalem bile deme, diyelim bir çiçek getirseler. Diğeri, iyi ama benim öğrencilerim bana daha çok şeyler getiriyorlar. Hatta bir güzel çanta, öğretmenliğimin işareti. İçinde güzel kitaplar, yani mesela öğretmenin el kitabı gibi, ya da idarecinin el kitabı gibi, ya da bir güzel kalem, ya da yanında bir saat, yani hatta espri yapmışlar, bir de güzel sopa koymuşlar içine, ama gül takmışlar ucuna filan diye bir şeyler anlattılar. Evet dedim, ne oldu? E şimdi biz bu hediyeleri kabul etmeyecek miyiz? Biri hemen söyledi, hediyeleşmek sünnet değil mi? A baktım ki çok farklı telde insanlar, ayrı ayrı kafada insanlar, ne diyeceğimi bilemeyeceğim kadar, ortak dil bulamayacağım kadar farklı dilde konuşan insanlar. Ama bir şeyler demek konumuna getirdiler, ne diyeceğimi bilemediğim hale getirdiler beni ise, dedim Allah korusun, eğer canı gönülden, bütün kalbinle inanarak aman bu benimdi, bana gelmişti diye kabul eder, eğer sen o hediyelerin beni, senin olduğuna inanırsan, bak o halde ölürsen namazını kılmam ha demişim. Sonra anlamadılar, gözler büyüdü, kulaklar gerildi, insanlar sinirlerini şöyle bir yokladılar, ne oluyor diye, kafir mi oldu karşıdaki diye, yani o durumda ölme inşallah dedim ve geçtim elbette. Ne diyecektim? E şimdi de ne diyeceğimi bilemiyorum, sadece örnek olsun diye söyledim. Bakın hadisi tekrar okuyorum, insanların anlayıp kavrayacakları dilden konuşun, onların Allah ve Resulünün yalanlamalarını ister misiniz? Eğer insanların bizim anlattığımız şeylerden dolayı Allah'ı ve Resulünü, olmaz öyle şey, olur mu, peygamber böyle der mi, derse olmaz arkadaş, olur mu, Allah böyle der mi, derse olmaz demeleri neticesini doğuracak bir konuşmayla insanlara din, iman anlatıyorsak suç bizim olacak. Öyle yapmayalım öyleyse. Ya ne yapalım? Vazgeçelim. Yanlış oldu, özür dilerim, gerçekten demeyecektim, bilemedim, kelime bulamadım. Sözlüklerin o bölümleri hep yırtılmış ya da eskimiş, pörsümüş, yangında yanmış. Onun için affedersiniz, kusura bakmayın, lütfen rica edelim deyin. Hatta cebinizde şeker taşıyın ya da güzel sözler bulun, başka şeyler söyleyin, o insanların gönlünü alın. Çünkü sizin konuşmanızdan dolayı onlar Allah ve Resulünü yalanlama konumuna düşmesinler. Muaz bin Abdullah bin Habib el-Cüheni'den Ebu Davud rivayet ediyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, çocuk sağını solundan ayıracak yaşa geldi mi ona namazı emredin. Kaç yaş? Benim çocuk o kadar zeki ki maşallah, bin maşallah, iyi maşallah, Allah kulluğuna imkan vermiş olsun. Yani daha 3 yaşında ama sağı solu önü arkayı bildiği gibi, hatta yanlış yapanları da uyarıyor diyor musunuz? E o zaman senin çocuk namaz kılma yaşına girmiş. Ama daha benim çocuk çok küçük. Aa, az önce ne demiştin? Kafasını, yapısını, gönlünü, fikrini, zikrini büyük demedin mi? Öyleyse o çocuk namaz kılacak yaşa gelmiş. Bir bölge insanları adına anlatılır. Hangi şehir olması önemli değil, bir yapıdır bu. Bir kadın 10-11 yaşında bir çocuğuyla, şöyle bayağı gelişmiş oldukça bir çocuğuyla dolmuşa biner. Dolmuşçu teyze ücretler diye seslenince bir kişilik ücret gönderir. Dolmuşçu der ki teyze, ya yanındaki için, küçücük çocuk için para mı istenir der. Dolmuşçu olgun, ne yapsın, madem küçük kabul etti dur bakalım der ve yoluna devam. Dolmuş yolcularla dolmaya başlar. Tekrar dolmuşçu teyzesine hitap eder. Teyze, o çocuğu kucağına al da o küçük çocuğu, oraya bir yolcu alacaktık. Olacak iş mi, kocaman çocuk kucağımda nasıl dursun der bu sefer. Tabi para vereceğinde küçücük ama yer bulacağında kocaman olur. Ne dersiniz? Biz de öyle yapar mıyız bazen? Aciziz, zayıfız efendim, insanız, ne yapalım efendim? Ama heybetliyiz ya da otoriteriz ya da etkin ve egemeniz ya da hayata hakimiz. İkisini karıştırmıyor muyuz bazen? Oysa Allah'a teslim olacağımızda küçücük, Allah'ın dışındakilere karşı kocaman olsak ya da Müslümanlara karşı şefkat ve merhametli, minicik ama Müslümanlar dışındakilere heybetli ve otoriter olsak. Eşiddâ'u alel kafirin ruhama beynehum tabirini siz Kur'an'dan yeniden okuyun. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Allah rahmet etsin. Allah razı olsun. Allah cennette bizi onunla beraber kılsın. Şöyle var mısınız? İçinizden geliyor mu? Dua eder misiniz? Şöyle aleyhissalatü vesselam Efendimiz tabi görelim. Aa, bırakın onlardan önce elbette Allah'ı görelim diyeceğiz. Cennete gidince bunlar var da bir de annemizin gidip dizine yatsak. Şöyle sorsak bazı olayları. Bakın ne enteresan olaylar yaşamış. Dinleyin. Müslim'de ve Nesai'de bulduğunuz, bulacağınız, göreceğiniz bir hadis okuyorum. Der ki annemiz, bir gece tam kadın ama, bütün özellikleriyle karşınıza bir kadın çıkıyor ve anneniz bu. Demek ki şimdiki, şu andaki babanızın hanımı sizi doğuran durumunda olan anneleriniz, yeğenlerinizin annesi durumunda olan kardeşleriniz, torununuzun annesi durumunda olan kızınız, yani çevrenizdeki kadınlar, onlar da kadın olmak haysiyetiyle aynı özellikleri taşıyorlar ama siz peygamber gibi olmaya çalışın, onlar da Ayşe gibi olmaya çalışsınlar. Bir gece diyor annem, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin yanından çıktı. Yani onun nöbetinde hanımlarından birinin yanına gitmiş olabilir diye içine kıskançlık düştü Hazreti Ayşe'nin. Geri dönünce halini anladı Peygamberimiz ve kıskandın mı diye sordu. Dedi ki, benim gibi kadın senin gibi erkeği kıskanmaz mı? Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, şeytanın sana gelmiş. Hazreti Ayşe, benimle şeytan mı vardır? Resulullah, beraberinde şeytan olmayan hiç kimse yoktur. Ayşe annemiz, seninle de var mı? Aleyhissalatü vesselam, evet, lakin Allah bana ona karşı yardım etti de o Müslüman oldu. Yani bana teslim oldu buyurdu. Olayı dinlediniz. Aleyhissalatü vesselam Hazreti Ayşe annemizin yanında, onun nöbetinde. Gece onun yanındayken kalkıyor gidiyor bir iş için. Ne o? Bilmiyoruz. Rivayette yok. Ama ne zannediyor Ayşe annemiz? Galiba hanımlarından birinin yanına mı gitti ki acaba diye işkilleniyor. Kıskançlık damarları kabarıyor. E insan ya. Hem de ne güzel anlatıyor bak olayı. Gelince aleyhissalatü vesselam geri dönünce onun durumunu anlıyor. Ve soruyor kıskandın mı? Hayrola ne oldu sana? Ne kadar güzel bir cevap bakın. Benim gibi bir kadın senin gibi bir erkeği kıskanmasın mı? Deyince aleyhissalatü vesselam şöyle cevap veriyor ama. Demek şeytanın sana gelmiş. Yani evet kıskan ama bu kıskançlık senin düzenini bozmasın. Evet kadınlar, çocuklar, insanlar, birileri, hepimiz kimi konularda birilerini kıskanabiliriz. Yani fıtratta olabilir bu iş. Yaratılıştan taşıdığımız bir özellik. Lakin bu kulluğumuza engel seviyede bizi sarmasın, sarsmasın. Demek ki şeytanın sana gelmiş diyor Peygamberimiz. Soruyor Hazreti Ayşe, ne benimle şeytan mı var? Diyor ki, beraberinde şeytan olmayan hiç kimse yok ki. Demek ki hepimizin şeytanı var. Hazır bekleyip duruyor. Ne yapsam etsem de yoldan çıkarsam diye. Bunun üzerine Hazreti Ayşe, zeki kadın tabii, soru veriyor hemen. Peki yani herkes dediğine göre seninle de mi var? Evet diyor aleyhissalatü vesselam, benimle de. Ama Allah bana ona karşı yardım etti de o bana teslim oldu. Yani beni saptırmaya, beni yoldan çıkarmaya, beni dalalete sürüklemeye, beni hidayetten alıkoymaya ya da bana şeytanlık empoze etmeye yetkili değil buyuruyor. Ne dersiniz? Kıskançlık damarlarınız kabarınca bunu bu hadisteki gibi yorumlayıp sükunete erme sizin hayrınıza değil mi? Hakim bin Muaviye'den, o da babasından diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Dedim ki ey Allah'ın Resulü, birimizin hanımının onun üzerindeki hakkı nedir? Dedi ki, yediğin zaman ona yedirmen, giydiğin zaman ona giydirmen, vurduğun zaman yüze vurmaman, ona çirkinsin dememen, kendi evinin içinde müstesna olmak üzere onu yalnız bırakmamandır. Tekrar ediyorum. Yediğin zaman ona yedirmen. Peki, bak hanım dikkat et. Peygamber ne demiş? Bundan sonra ben ne zaman yiyorsam sen de o zaman yiyeceksin. Öyle değil, değil mi? Öyle anlaşılmaz herhalde. Yani sen yiyorsan ona da yedir. Çarşıdasın, rengarenk. Pazardasın, çeşit çeşit. Başka bir yerde, düğünde davettesin, envai türlü çeşit yiyorsun. Peki ya evdeki? Canım Müslüman yani zeytin ekmek bulduysa şükredecek ya. Garibim, 3 aydır zeytin ekmek yiyor. Ne var bunda, ölmedi ya. Ha, dur bir dakika. 3 ayın ortasında ben 45. gün ona bir de hurma ekmek yedirmiştim. Hadi bir de dayak yedirdiğini söyle, iyi çeşit oldu öyle mi? Öyle değil bak, sen ne yiyorsan ona yedirmeye çalışacaksın. Ama kimileri bunu sanki zannederim çok titiz bir vesvese mantığıyla ben bir lokma farklı bir şey yemişsem ondan mutlaka getirmeliyim. O da değil galiba. Yani gittiğiniz bir yerde bir çorba ikram edildi, bir kaşık aldınız. İlle de efendim başka çare yok bu çorbadan, şöyle bak benim yanımda küçük şişeler var, bir kaşıklık ona koyacaksınız, götürüp hanıma vereceğim. Nasıl da oldu değil mi? İyi yakıştı mı? Öyle değil galiba. Ya da yeni çıkmış turfanda bir meyve için bir yerde ikram edildi de bir taneyi hatta ona böldünüz, ağzınıza tadımlık alıverdiniz. Yok ben bunun yarısını da hanıma götürsem. Öyle değil. Onu ihmal etmemek anlamına gelecek. Zaten hadisin sonunda da buna işaret apaçık görüyoruz. Peki giydiğin zaman ona giydireceksin. Ben gömlek giyiyorum hadi sen de demeyeceksin değil mi? Peki ben çorap giyiyorum sen de aynısından mı? İyi de senin ayağın 45 ise onunki 35 ise nasıl giyecek? Peki ne yapacaksınız öyleyse? Sen nasıl giyiyorsan o da. Ama mesela sen lüks ve israf adına giyiyorsan o da buna izin bulsun mu? Bana kalırsa hanımefendi kardeşlerim, kocalarının lüks ve israfına ayak uydurup siz mezarda hesabını ödemeyeceğiniz, yeniden dirilişte mizanda hesap veremeyeceğiniz şeyler peşinde niye koşacaksınız? Ama sen her yıl 5 tane elbise alıyorsun, ben de isterim. Etmeyin, onu da engellemeye çalışın. Yemek konusunda da aynı değil mi aslında? Günde 5 defa yiyorsa siz de 10 defa yemek zorunda değilsiniz. Hatta onu da engelleseniz gibi geliyor. Tabii kim kimi engelleyecek bilemiyorum. Böyle bir yük kadınlara yüklemek anlamına gelmesin. Yani siz kendinizi engelleyin en azından bu konuda. Sonra diyelim ki vurmak zorunda erkek. Hani diyelim ki hak etti kadın, o zaman da yüze vurmayacak. Peki vurmak zorunda olur mu? Kız ve erkek öğrencilerin karışık olduğu bir ortamda ders anlatıyorum. Meğer benden önce kıyasıya bir mücadele, ciddi bir tartışma yaşamışlar. Erkekler karılarını dövsünler mi, dövebilirler mi, dövmeleri gerekir mi, gerekmezse ne yapmaları gerekir mi diye. Öyle ya, peygamberimiz dövmemişse ama peygamberin hanımları gibi değilse, ama onlar da peygamber gibi değilse diye herkes kendi delillerini sıralamış. Artık bana delille anlatmak kalmadığından sordular. Dediler ki erkekler hanımlarını dövebilirler mi? Karışık bir ortam. Her ikisinde savunanların olduğu bir yer. Hakkı anlatmak zorundasınız. Allah yardım ederse ne âlâ. Dedim ki, iyi ama düşünün. Yani siz söyleyin önce. Bir adam, evet karısını dövsün mü dövmesin ama eğer karısı eşeklik yapıyorsa ne yapacak? Hayda. Bir bölüm şımardı bile hatta. Neredeyse alkışlayacaklar sözümü. Diğerleri sus pus oldular. Yani neredeyse beni odadan, salondan, sınıftan atacaklar. Durdum, sessiz ve sakin. Sonra dedim ki, söyleyin, bir kadın eşeklik yapıyorsa kocası onu dövmesin mi? Üçüncüden sonra ilave ettim ama, iyi ama dedim, düşünün, neden o adam hala eşekle evli olmaya devam ediyor? Bu sefer roller değişti, öncekiler ve sonrakiler. Söyleyin, ne dersiniz bu durumda? Yani bir kadın eşeklik yapıyorsa yapmasın. Eşeklik yapınca onu dövüyorsa eşek gibi, o zaman da karısını eşek kabul etmesin. Yani insandır, döverek adam etmeye çalışmasın elbette. Onun bir başka zaafı, onun bir başka hoş tarafı, onun bir başka güzel tarafı vardır. Onu söylemeye, onu görmeye, onunla ilgilenmeye, onu onore etmeye çalışsın. Yani ille de dövmek zorunda olmasın. Erkek, ben karımı dövmemeliyim desin. Kadın, ben kocamdan dayak yememeliyim desin. Ama her şeye rağmen, İnsanlık dünyası olur ya bazen, mesela çocuklar da aslında 10 yaşına girince namaz kılmazlarsa dövüleceklerken, mesela 9 yaşındayken kardeşini yakmaya, ya da bıçakla yaralamaya ya da camla elini veya bir yerlerini kesmeye çalışıyorsa dövmeyecek misiniz? Bu ayrı, yani kural dışı bir konudur. O, onu korkutmak konusunda elbette ciddi davranacaksınız. İşte öyle bir durum olursa yine de her şeye rağmen dayağı hak etmişse İslam'a göre, ama yüze vurmak yasak. Bir de beyefendiler, hanımefendilerine aman ha kesinlikle ona çirkin dememen gerektiğini duysunlar, peygamberin böyle dediğini. Yani çirkinsin ne demek? Bırakın senin. Senin olunca da en güzel, dünyanın en iyisi o olsun. Ne fark eder mi? Yani o kadar ki, bir arkadaşın tarifiyle, gerçi kadınların güzelliği konusunda bu tabir uygun mu bilmem ama, der ki evlenmek üzere olanlara, bak güzellik diye bir şey kafana takma, aslında yaratılışa uygun, yani burnu kopuk değilse, kulağı düşük değilse, gözü patlamamışsa, çenesi çatlamamışsa, bu elbette Allah insanı güzel yarattığı için güzeldir. Ama efendim onun dışında bir güzellik arıyorsan, şöyle bir ölçü seni mutlu eder diye arkadaş diyordu ki, sabah kahvaltısında iştahını kaçırmasın yeter. Yani iştahımı açsın manasına özel model aramaya falan gerek yokmuş buna göre. İşte öyle olunca da çirkinsin demeyeceksin iştahını kaçırmıyorsa. Öyle insanlar olur mu? Gözünün biri dışarıda böyle neredeyse yarım metre diyelim mübalağalı olarak. Efendim çenesi bir tarafa doğru kaymış. Ağzından çıkan sesler sanki sizi orada durmamacasına, sanki deprem varmışçasına korku ve ürkü ortaya koyuyorsa, öyle değil işte, anlatmaya çalıştım galiba. Sen yine de senin olana güzel de. Çünkü mesela herkes kendi aklından memnun olur. Beğenmezse çatlar patlarmış derler ya. Yani sen aklını sevdiğin kadar, o da senin ya, sen kendi hanımını sevsen, ona güzel desen, sen farklısın desen, sonra insan kadına hep biyolojik varlık olarak mı bakacak? Yani sadece et ve kemik yığını, biraz kan, biraz da irin mi diyecek? Öyle etmeyin. Çünkü o ahlakıyla, edebiyle, terbiyesiyle güzeldir. Mesela bir arkadaş hanımından hiç memnun olmadığını beyan ediyordu da, Allah'tan kork, hiç takdir ettin mi demeye kalmadı. Neler saydı bana, nesi var diye. Bir dakika dedim, mesela sofra bezinin temizliği konusuna dikkat ediyor. Yemeğin nezaketine, nezafetine dikkat ediyorsa, aa dedi, Allah'tan korkarım, o konu güzel. Yetmez mi dedim, git söyle bakalım. Tam boşanma arifesinde söylemiş, demiş ki, yani hakkını yemeyelim gerçekten. Yani bugün bir yemek, bugün bir sofra gördüm ki, eyvah, sanki sofra bezi yemek listesi gibi. Her cins koku var elbette, rengi şekliyle, biçimiyle filan. Kadına böyle bir, şöyle bir haklı olarak yani onun iyiliğini, güzelliğini söyleyince, kadın bir hafta pervane gibi olmuş etrafında. Elbette o da haklıdır, bekler yani kocasından böyle bir takdir. İnsandır çünkü. Hazreti Ayşe annemizden bir rivayet daha okuyayım size, ister misiniz? Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da bulabilirsiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tebük ya da Hayber gazvesinden döndü diyor Hazreti Ayşe annemiz. Sofasında bir perde vardı. Odasında şöyle kenarda perde. Rüzgar esti ve perdenin bir kısmını kaldırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu esnada Hazreti Ayşe'nin oyuncak kız bebeklerini gördü ve sordu. Ayşe, ne bunlar? Bunlar benim bebeklerimdir dedi. Sonra ortalarında iki kanatlı bir at gördü ve sordu. Ya bu nedir ey Ayşe? Attır. Peki üstündeki iki kanat, atın kanadı olur mu? Sen duymadın mı? Hazreti Süleyman'ın kanatlı atları olduğunu diye cevap veriyor bunun üzerine. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz mübarek azı dişleri görünceye kadar gülüyor. Tekrar ediyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Tebük ya da Hayber savaşından dönünce odasına giriyor. Bir perde var kenarda. Rüzgar esince perdenin bir kısmını kaldırıyor. Aleyhissalatü vesselam o ara Hazreti Ayşe annemizin oyuncak kız bebeklerini görüyor. Soruyor. Ayşe, bunlar ne? Bunlar benim bebeklerim. Sonra onların ortasında iki kanatlı bir at görünce diyor ki, peki ya bu ne? At. Üstündekiler iki kanat. Peki atın kanadı olur mu? Bunun üzerine Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, sen duymadın mı Hazreti Süleyman kanatlı atların olduğunu? Bu cevap üzerine aleyhissalatü vesselam mübarek azı dişleri görünceye kadar gülüyor. Bir başka rivayet var konuyla ilgili. Diyor ki Hazreti Ayşe annemiz, Aleyhissalatü vesselamın yanında oynardım, arkadaşlarım yanıma gelirlerdi, onlar peygamberden çekinirlerdi, fakat o onların benimle oynamalarına ses çıkarmazdı da benimle oynarlardı. Demek arkadaşlarıyla oynayan bir kız ama peygamberimin hanımı, yani benim annem. Peki şimdi de işte oyuncak bebekler olsa, kanatlı atlar olsa, yani belki 1000 mark, belki 2000 dolar ya da 3000 euroyu alacağız, fark etmez. Olsun ne olursa olsun, ama madem sünnette varmış, madem peygamber izin vermiş, acaba bu modele mi izin verdi deyin. Ya da mesela tanrısal bir nitelik olarak tarihten bu yana intikal eden kimi işaretler, kimi semboller taşıyan oyuncaklar da çocuklarımızın eline girsin mi, olsun mu? Mesela bir Hitit güneşi ya da bir Firavun sembolü ya da bir güneş tanrısı hareketi ya da benzerleri ya da haç işaretleri filan söyleyin, oyuncaklarda bunlar da olsun mu? Ya da başka başka işaretler. Peki ya bunlar için insan babayı, evladı, kazananı, insanları zor duruma düşürsünler mi? Yani onları temin edebilmek için insanlar hatta ekmeklerinden, sularından kıssınlar mı? O ayrı bir ölçüyü gerektirir. Ben şimdi onlara girmiyorum. Ebu Hureyre'den Nesai'de görebilirsiniz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e en iyi, en hayırlı kadın kimdir diye sordular. Şöyle buyurdu: kocası kendisine baktığı zaman gönüle huzur veren, emrettiği zaman itaat eden, kendinde ve malında kocasının hoşlanmadığı bir şey yapmayan kadın. İyi iyi yani diyesi geliyor değil mi kime hanım kardeşlerin? Hep yani biz itaat edeceğiz, hep yani biz memnun edeceğiz, hep yani bizden bekleniyor istenenler, hep ödün veren biz olacağız, hep bizden gidecek bir şeyler. Hep siz cennete gidin. Yani ne desem ne istiyorsunuz? Hadis bu Nesai'de nikah bölümünde, bakın isterseniz 14'e, Ebu Hureyre Efendimiz'den böyle rivayet edilmiş. Yani benim ne demem gerektiğine inandınız. Peki bu sözlerim eğer erkekler tarafından oh oh söyle devam et çok güzel oluyor, kadınlar itaatli olsunlar, biz onlara bakınca sevinelim, gönlümüze huzur dolsun, emrettiğimiz her şeyi yapsınlar, itaat etsinler, bizim hoşlanmadığımız bir şeyi yapmasınlar şeklinde anlıyorlar ve ama bize kimse emretmesin. Allah bile bir şey söylemesin bize. Bize kimse karışmasın. Biz tanrısal özelliklerle hayatı Rab ve ilah olarak kendimiz belirleyelim diyorlarsa, söyleyin onlara ben söz edebilecek miyim? Ama zaten Allah'a kulluk sevdalısı, hanımının da kendisinin de cennete gitmesi için uğraşan bir erkek için kadın böyle olmalı, ama böyle bir kadın bana Allah'ın emaneti, elbette ben de onu memnun etmeliyim demeyecek mi yani? Ama ne diyelim? Hadis böyle. İsterseniz ben yine hadis okumaya devam edeyim. Said bin Yezid'den aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bize selam verin, size selam verelim şeklinde şarkı söyleyen bir grup komşu kadınlarıyla karşılaştığında, öyle söylemeyiniz, şöyle söyleyiniz buyurdu. Bize ve size selam olsun. Bunun üzerine bir adam, ey Allah'ın Resulü, insanlara böyle izin veriyor musunuz dedi. Resulullah, evet, bu zina değil, nikahtır. Nikahı seslerinizle duyurunuz dedi. Peki o zaman kadınlar çıksınlar sokağa, bağırıp çağırıp istedikleri gibi nasıl dilerlerse öyle. Yani hep yanlış anlamaya, insan maksadı muradı ona şartlanmışsa ona lafım yok. Ama öyle değil elbette. Ne demek yani? Niye öyle anlaşılsın ki, insanlar neden öyle anlasınlar? Kadınlar kendi aralarında, erkekler kendi aralarında nikahı ilan etsinler. Güzel olacak tabii. Saklı gizli olmasın. Hem sevinsinler tabii. Yıllardır 18-20 yaşına, 25 yaşına kadar namus ve iffetiyle Allah'a kulluk sevdasına hayat sürmüş iki genç, hayatlarını Allah dedi diye birleştiriyorlar. Haramdan kaçmak için, harama düşmemek için, Allah'a kul olmak için, bir yuva kurmak için bize düşen elbette onlar için sevinmek ya da yani düğün yapmak. Ama bazen duyuyorum başka başka kavimlerde, tabi Müslüman onlarda, bir damat bir aileden kız aldı mı tövbe billah mümkün değil. Çocuğu oluncaya kadar onlara görünmezmiş. Bir sokakta onlardan biri olursa hemen kaçar başka sokağa dalarmış. Kazara karşı karşıya gelirse dayağı yemek zorundaymış. Hatta başka bir kabile dediler, o Hep'ten ölünceye kadar kaçmak zorundaymış. Suçu? Suçunu sormayın. Onlardan kız aldı ya, yetmez mi? Elbette büyük bir suç olmuş böylece. Muire bin Şube'den diyor ki, Hazreti Peygamber'e bir kadınla evlenmek istediğimi söyledim. O da, ona bak, aranızda ülfetin devam etmesi için iyidir buyurdu. Onunla konuş demediğini bir daha vurgulayalım. Bakıvermesi. Yani görüvermesi. Önceden kabul etmesi. Yine bu Tirmizi'deydi. Ebu Ahmed es-Sadi'den rivayet ediliyor. Ebu Davud'da bir hadis. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, sizden biri bir kadınla evlenmek isterse ona bakmasında herhangi bir sakınca yoktur. Böyle olunca baksın sadece. Ama şimdi bir kere konuşuyorlar, bir şey anlamadık diyorlar. Sonra bir daha konuşuyorlar, yine anlamamış olacaklar ki bir daha konuşuyorlar. Bu 3 yıl bazen daha fazla sürüyor. Sonra anlıyorlar ki olmuyor ve ayrılıyorlar. Yıllar önceydi. Bir eğitim merkezinin, bir üniversitenin kocaman uçtan uca, bir uçtan bir uca bir yemekhanesindeyim. Şöyle sulu köfte gibi bir şey geldi. Yan tarafa oturan iki kız, iki oğlan, birbirleriyle beraber ama dış dünyadan habersiz yemeye başladılar. Kız köfteden bir tane aldı, çatalına batırıp ağzına götürdüğü köftenin yarısını ısırınca, hımm dedi, ne kadar güzel koyun etiymiş. Yani mübalağa etmiyorum ama belki bu sahnelerden gelen 20 yıllık et olabilirdi, üzerinde öyle damgalar görüyorduk. Yanındaki delikanlı altta kalır mı? O da hemen davrandı. Savaşa çıkacak, mübarezede karşıdakinden er dileyecek bir savaşçı gibi çatalını kuşandı, bıçağını aldı eline, saldırdı yemeğe, bir tanesini aldı, yarısını yuttu, anlamadı, diğer yarısını yuttu, beceremedi. Zaten 3 taneydi, ikincisini de yuttuktan sonra tespit etti olayı, gerçeğe ulaştı. Dedi ki evet, gerçekten koyun etiymiş. Öyle olmasın tabii, ne dediğimi anladınız galiba. Yani aman anlayamadım, bir daha olmadı, bir daha dur, bir daha, bir de deniz kenarında konuşsak, bir de otel odasında konuşsak, ama bir de pazar yerinde, bir de çarşıda, bir de düğün öncesinde, bir de düğün sonrasında neyi anlayacaksın? O zaman bir ömür hayat sür, ölünceye kadar bir anlamaya çalış, öldükten sonra eğer kabul edersen nikahlan diyesim geliyor o zaman. Yok, ne dediğimi anladın, öyleyse vazgeç o işten. Cehennemde en çok gördüğüm, kendilerine verilen sırrı ifşa eden, bir şey istenildiğinde cimrilik eden, bir şey istediğinde de ısrarla isteyen, kendilerine bir şey verilince ona teşekkür etmeyen kadınlardır. Bugün size duyuracağım son haber, Cabir radıyallahu anh'ten, tekrar söylüyorum. Cehenneme gitme özellikleri bunlar. Kendilerine verilen bir sır ifşa edecek bir kadın. Peki erkek? Burada kadın denilmiş, erkek de yapmasın tabii. Bir şey istenildiğinde cimrilik ediyor. Ama kendisi isteyince ısrarla istiyor. Bıkıp usanmadan tekrar. Herkes ona versin, o kimseye vermesin. Sır ifşa edecek, rezil edecek. Dahası bir şey verilince de teşekkür etmeyecek. Allah bizi korusun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.